Kazım Hikmet. Memleketimden insan manzaraları.
Kızıl Toprak istasyonuna yakın bahçesinde bir ahşap köşkün çok büyük bir fıstık ağacı vardır. Yana yatmıştır biraz. Bu fıstığın altında bir kadın, yeldirmesi sarı, çamaşır asıyordu. Geçti çığlıklarla 15-45 katarı. Beton villalar. Bunlar devam eder ta Pendik'e kadar. Henüz fidan halinde ağaçları ve üzüm kütükleri henüz yeşermedi. Geçti çığlıklarla 15-45 katarı. Beton villalar. Köşkü yıkılmış Başkatip Paşa'nın 40 odalı bir alametti. Ta Pendik'e kadar beton villalar, beton villalar. Böyle ikindi vakti Göztepe istasyonunda çıt olmaz. Ve ekser zaman oturur hep aynı sırada tek başına bir harem ağası. Çok uzun boylu, çok zayıf. Son kalanlardan, en ihtiyarı. Beton villalar, geçti çığlıklarla 15-45 katarı. Dehşetli bir ciddiyetle dolaşıyor çamlıkta, parlak, siyah, seten önlüklü kızlar. Memeleriyle mağrur, ellerinde kitapları, geçti çığlıklarla 15-45 katarı. Beton villalar, beton villalar. Süt gibiydi deniz. Güneşte kaybetmiş rengini, asfalt yolun üzerinde plaja gidiyorlar. Kocaman sarı çiçekler gibi kımıldanıyor geniş şapkalarının hasırları. Beton villalar, geçti çığlıklarla 15-45 katarı. Adalar göründü karşıdan. Denizin dibiyle ilgisiz, gemiler gibi, suyun yüzündeler, ta Pendik'e kadar. Beton villalar. Çimento fabrikası Kartal'ın toz içinde, kederli ve kalın ve sahilde maskelenmiş petrol tankları geçti çığlıklarla 15-45 katarı. Pendik, katar durdu. Kelepçesiyle Fuat vurdu Halil'in dizine. Gösterdi peronda gezen taharri memurunu. Ufacık gözleri, ufacık burnu, çok büyük kulakları var. Çıkarmış kamburunu. Elbisesi lacivert, İskarpinleri sarı ve simsiyah fötrü ütüsüz. Elleri herhalde cıvık cıvık yumuşaktır. Arka cebinde bir şey ve orada ceket kabarık biraz yukarı. Kalktı Pendik'ten 15-45 katarı. Lokomotif, makinist Alaaddin çözdü mavi tulumunun göğsünü bir düğme daha. Başını dışarı çıkarıp baktı arkaya. Furgon ve 5 tane binek vagonu. Yataklı yemekli dahil ve 6 tane marşandiz birbiri peşinde sallanarak geliyorlar. Ne zaman böyle arkaya baksa Alaaddin, bilhassa rampalarda, bir halata bağlayıp vagonları kendi omzunda çekiyormuş gibi olur. Ve inişlerde korkunç ağırlığını arkadan itilmenin küreklerinin ortasında duyar. Vagonlar geliyorlar sallanarak. Eskişehir, Haydarpaşa, Haydarpaşa, Eskişehir. 28'den beri yolcular iner biner, makinalar değişir, Alaaddin yerinde, Alaaddin değişmez. Vagonlar geliyorlar sallanarak. Bavulu keten kılıflı bir yolcu gibi. Böyle, böyle postaya değil, binmek Semplona Sirkeci'den, vagonlide yatmak ve hele geceleri oturup karşısında küçük kırmızı abajurların rakı içmek vagon restoranda. Vagonlar geliyorlar sallanarak. Usta, Alaaddin döndü kömürcü İsmail'e. Ne var İsmail? Usta, ne olacak bu harbin sonu? İyi olacak. Nasıl yani? Yemekli vagonda rakı içeceğiz. Biz mi? Biz. Kömürü kim atacak? Kim sürecek makinayı? Onu da biz. Alayı bırak usta. Kim kazanacak? Biz. İsmail hiçbir şey anlamadıysa da üstelemedi. Çok siyah ve çok kalın kaşlarıyla oynadı biraz. Sonra ustam dedi. Bir sualim daha var. Şu gördüğün raylar dolanır mı bütün dünya yüzünü? Dolanır. Demek ki harp olmasa, ama yalnız harp değil, bulutlarda sorgu sual sorulmasa, rayların üzerine saldık mı makinayı, dünyanın bir ucundan öbür ucuna varır. Deniz dedi mi durur. Gemilere binersin. Tayyare daha iyi. İsmail güldü. Kırıktı ön dişlerinden biri. Ben tayyareye binemem usta. Anamın vasiyeti var. Tayyareye binme diye mi? Hayır. Karıncayı bile incitme diye. Alaaddin kocaman elini vurdu çıplak uzun ensesine İsmail'in. Sen ne hafız oğlusun? Zarar yok ulan. Yine de bineriz tayyareye. Adam öldürmek için değil. Gökyüzünde püfür püfür sefa sürmek için. Şimdi sen hele ateşi bir süngüle. Vagonlar geliyor sallanarak. ...510 numaralı 3. mevki vagon... ...jandarmalarla mahkumlar 1. bölmede. Çavuş daha bir kere olsun gülmedi. Mavzeller yatırıldıysa da raflara... ...kelepçeler çözülmedi. Ayrı ayrı dünyalarda iki taraf. Kitap okuyor mahkum Halil. Çevirirken dizinde duran kitabın yapraklarını... ...çok rahat bir ustalıkla kullanıyor... ...bileklerinden demirli parmaklarını. Kitap ve kelepçelerle 13 senedir bu 5. yolculuğudur. Gözlerinin altında çizgiler, şakaklarında beyaz. Halil belki ihtiyarladı biraz. Fakat kitap, kelepçe ve yürek eskimedi. Ve şimdi yürek her zamankinden umutlu Halil okurken kitabını. Kelepçem diye geldi aklına. Seni pulluk yapacağız kelepçenin demiri. Ve öyle güzel söylenmiş, buldu ki bu fikri, yine üzüldü birdenbire, ölçülü ve ölçüsüz, şiir yazmak hünerini bilmediğini. Gebze istasyonunda durup kalktı tren. Geçiyor yüksekte demir köprünün üzerinden, sağda toprak apansız alçalıyor, belki 100, belki 150 kulaç. Ve orada dipte aşağıda eski Hisar köyü ve kalesi. Ve ince uzun yolda giden iki atlı. Zeytin ağaçları ve hala bomboş deniz. Kutudan yeni çıkmış oyuncaklara benziyor. Öyle küçük, öyle renkli. Ve uzak ve derinde olmalarından ve çok çabuk arkada kalmalarından dolayı bu bahar aydınlığında tertemiz. Mahkum Fuat gördü ve bir daha unutmayacak derinde iki atlısıyla uzaklara büyük şehire doğru giden yolu ve gözünde ilk defa kaybettiğinden İstanbul'u başladı birdenbire kendi evinden anlatmaya. Dedem dedi, benim dedem bir acayip adammış. Bahriye'de kol ağası, Evinde bir tek fotoğrafı var. Belli ki sivri, uzun fesin altında usturayla kazınmış koca kafası. Mürteci müthiş. Düşün ki meşrutiyet olunca Sultan Hamid'e yeminliyim diye nikah tazelemiş. Zaten 3 yıl sonra tekaüt ve kulaksızda bakkal. Sonra 338'de ölüyor. İstanbul'un kurtuluşunda birinci teşrin ayı. Ölüsünü mutfakta bulmuşlar, yapayalnız. Dibinde tel dolabın, çocuklar sokakta marş okuyormuş. Mahkum Süleyman takıldı Fuat'a. İçtimai menşein senin bir hayli karışık. Mürteci militarizm ve küçük esnaf. Fuat aldırmadan devam etti. Hala gözümün önündedir babam. Uzun, sarı parmaklı bir adam. Tavşan mağazası ustalarındandı. Havuzların marangozhanesi. Düşkündü eski hattatlara. Sabahları bayram yerinden duyulurdu sela verirken sesi. Küstü, ezan okumadı Arapça yasak olduktan sonra. 35 yaşında öldü veremden. Süleyman sordu, annen, beni doğurup ölmüş. Ben marangozhanede büyüdüm, edevat sandığında babamın. Bu bir yeşil sandıktı. Atelyede aletleri çıkarıp içinde uyuturdu beni. 510 numaralı 3. mevki vagon, koridor, koridorlarda üniversiteli dolaşıyor. 510 numaralı 3. mevki vagon, 2. bölme, kutu sardalyası, limon, beyaz peynir, ekmek, şişeler, kadın, erkek içiyorlar. Memleket opereti turneye gidiyor. 8 artist ve meşhur bestekar Mehmet Ali. 510 numaralı 3. mevki vagon, 1. bölme. Gülüyor bembeyaz dişleriyle kelepçeli Fuat. Çünkü kelepçeli Süleyman üniversiteliye içerlemektedir. Kapının camından bakan ve herhalde Melahat'a. Kelepçesiz Melahat, ince, kansız bileklerinin hürriyetiyle mağrur ve ellerini kullanabilmek imkanıyla keyifli elma yemektedir. Üniversiteli hala bakıyor. Yükseltti Süleyman sesini, jandarma Haydar hak verdi Süleyman'a, indirdi camlı kapının perdesini. Ve mahkumların köylü jandarmalarla ahbaplığı böylece başlamış oldu. Kelepçeli Halil, belki farkında her şeyin, belki hiçbir şeyin farkında değil. Kaldırdı miyop gözlerini dizindeki kitaptan, sordu birdenbire jandarma Haydar'a. Sizin köy kaç haneliktir? 50 hane kadar. Kaçının öküzü bir çiftten fazla? 2 hanenin. Kaçının öküzü tek? Tek öküzlü 15 hane çıkar. Hiç öküzsüz 5-6 tane. Geri kalanı demek bir çift öküz. Sen de, ben de öküz çift. Süleyman sordu, topraksız olan? Çavuş cevap verdi. Bulunmaz mı? Bulunur. Fuat karıştı söze, muhabbet uzadı. Ve insan dostluğunda öyle bir an oldu ki, şüpheden ve emirden üstün, köylü jandarmalar gelince göz göze, kalın seslerle şakalaşıp, keyifli bir iş yapılır gibi hep beraber çözüldü kelepçeler. Koridor, üniversiteli dolaşıyor. Koridora bir yolcu fırladı 5. bölmeden. Bu kısa boylu, göbekli bir pantolondu. Terli bir telaş içinde açtı bütün pencereleri. Ve sonuncu pencereden uzanıp dışarıya 3 kere derin nefes aldı. Sonra topukları üstünde döndü geriye apansızın. Alnı dar ve uzun, yanakları şişman ve geniş, kafası kocaman bir armut gibi oturmuş omuzlarına. Çakır şaşı gözleri gördü üniversiteliyi. Sayın bayım diye seslendi. Boğulacaktım az kalsın. Bizim kompartıman ayılarla dolu. Pislik, ter, koku pencere açtırmıyorlar. Yaklaştı üniversiteliye. Üniversiteli misiniz? Belli, kasketinizdeki bozkurttan. Birçok uygunsuz çocuklar mamafi böyle kasket giyiyorlarmış. Duyduk, diyorlar. Görmedim. Bizim o tarakta bezimiz yoktur. Mamafi tecrübe etmedik dersem yalan. İngilizler İstanbul'a geldikleri zaman donsuz İskoç oğlanları, sonra zavallı acemlerin adı çıkmış. Mamafi insan her zevki tatmalı. Yaşamak, zevk almak demektir. Mamafi paperin olacak kardeş. Aşk, meşk, hayat, mayat. Her işin başı papelat. Gel de bunu içerideki ayılara anlat. Herifler pencere açtırmıyor. Bakın, size bir baba nasihatı. Her şeyden azizdir insanın sıhhati. Sıhhatına iyi bakacaksın. Sabahları mutlak taze yumurta içilecek. Benim evde 3 sıpa var. Her sabah 3 yumurta içerler mamafi. Benim evde bir usul vardır. Ben işten dönünce gizlice tahkik ederim analarından. Çocuklar yaramazlık mı ettiler, uslu mu oturdular? Ve ona göre kuş bir şeyler getirir pencereye. Elma mı olur, portakal mı olur, çikolata mı? Kuş getirmiyor tabii, ben getiriyorum. Fakat benim en küçük sıpam çakıvermiş bu işi bir akşam. Ertesi gün anasına, kuş babaya benziyor demiş. Tıpkı babam. Mamafi benim kanaatim şu, çocukların zekasını ölçmeli adam. Ben boyuna ölçerim. Meşhur hikayedir. Cemil öğretmek istemiş padişahlardan biri şehzadesine. Üniversiteli gülümsedi. O hikayeyi biliyorum dedi. Ve sonra sordu laf olsun diye. Memur musunuz? Mamafi memur da sayılırız. İstanbul Bakım Evi kaleminde muhasebeciyim. Nuri Öztürk. Dahiliz bareme. Vaktiyle Salacak'ta gişe memurluğumuz da var. Esnaflık, tüccarlık da ettik. Her şey kuru kahvecilikten başka. Bir onda kaldı hevesim. Şoförlük de yaptım. Araba kendimindi. Parlak devri taksilerin, hiç unutmam bir yaz günü ikindiye doğru bir müşteri bıraktım çifte havuzlara. Dönüyorum. İleride bir kadın gidiyor. Siyah mantolu. Bacakları ilişti gözüme. Sürahi gibi. Yanına gelince durdurdum arabayı. Baktım yüzüne, aile kadını, kibar, sonra çok büyük, simsiyah gözleri var. Şeytan dürttü beni. Kapıyı açtım, buyurun dedim. Girdi içeriye, sürdüm arabayı. Nereye gidiyoruz? Ne o söylüyor, ne de ben soruyorum. Dikiz aynasında gözlerini görüyorum. Gözleri öyle siyah, öyle kocaman, hep öyle. Caddebostan'dan yukarı saptık. Erenköy, İç Erenköy, Kırlık. Durdurdum arabayı, bir çınar altı şöyle. Etrafta incin top oynuyor. İndirdim kadını arabadan, ses çıkarmadı. Yatırdım toprağın üstüne, yine ses yok. Mamafi ben onu öpüyorum, o put gibi. Neyse lafı uzatmayalım, işimizi görüp kalktık. Tekrar atladık arabaya, dönüyoruz. Nereye döneceğiz? Ne o söylüyor yine, ne de ben soruyorum. Yine dikiz aynasında gözlerini görüyorum. Gözleri hep öyle bildiğin gibi kara, öyle iri iri, hep öyle. Kızıl toprağa geldik. Çarşıda lambalar yanmış. Durdum önünde manavın, açtım kapıyı. Kadın indi, yürüdü, saptı, kayboldu. Şimdi sen ne dersin bu işe bayım? Mamafi nasıl anlatayım? Yani anlattırayım Arnavut'un dediği gibi. Yani 13-14 yıl geçti aradan. Çıkmaz aklımdan bu paşa karısı. Çünkü bir paşa karısıydı mutlak. O zaman bizde göbek yok. Bıyıklar ipek gibi yumurta sarısı. Kesip almışız Paris mahallesini Kadıköy'ün. Hayat sürdük bayım, hayat. Gel de içerideki ayılara bütün bunları anlat. Herifler pencere açtırmıyorlar. Pencere açtırmayanlar 5. bölmedeler. Halı heybenin sahibi solda, en başta köşede oturuyor. Kurnaz, kocaman, yırtıcı bir kuş gibi. Ve fötr şapkası kafasında, sırtında paltosu ve siyah şalvarı rahat kıvrımlarla yayılmış ve çıkarmış keten lastik iskarpinlerini ve peykenin üzerinde ellerine yakın ve canlı elleri kadar beyaz yün çoraplı ayakları. Ve konuşulanları tüylü kulaklarıyla değil, ayaklarıyla dinliyor. Konuşuluyordu perilerden. Karşıda Sarı Seyfettin, Adapazarı'nda bir Çerkes köyü muhtarı, çok uzun boynunda gırtlağını oynatarak anlatıyordu. Besmelesiz çıkarma elbiseni. Her işin başı besmele. Elbiseni periler alır, düğün yaparlar. Seyfettin'e hak verdi arabacı Selim. Eskişehirli, 50 yaşlarında kel. Beygirler için de öyledir. Gece beygiri besmelesiz bağlarsan ahıra, periler biner sırtına hayvanın, koştururlar şafak sökene kadar. Ve de ince ince örerler saçını. Kaç kere başıma geldi. Girerim sabah ahıra, olduğu yerde bağlı hayvan, köpük içinde fakat sırılsıklam. Ve saçı gelin saçı gibi örgü örgü. Örgülerin açılmaz çoğu, kesmekten başka yolu yok. Periler böyle atlara binip geceleri, nereye giderler ay ışığında? İnsanın derdi insana yeter. Besmele'yi unuttuk diye Rabbim, bir de perileri başımıza bela eder. Nasıl şeyler acaba? İnsana benzerler mi? Huyları insana benziyor. Hırsız, keyfine düşkün, muzur. Kapının yanındaki Tatar yüzlü adam, Bursa köylüklerinden ve Merinos fabrikasında bekçidir. Cevap verdi Selim'e. Ben uğradım. Gözümüze gözüktüler. 6 hafta gece gündüz, saz yüzünden oldu bu iş. Sazların padişahı 9 telli curadır. Nerede usta bir curacı var diye alsam haberi, kış kıyamet, 7 günlük yol olsa, beygirin terkisini atar, getirirdim köye. Velakin bir türlü öğrenemem curayı. Namlı bir curacı vardır, Çingen, Aliş Usta diye anılır. Dedi ki bana, bileğine naletleme inmeden belleyemezsin bu sazı. İyi ya dedim, bileğime naletleme nasıl inecek? Kadir gecesi dedi Aliş. Kadir gecesi curayı alıp helaya gireceksin. Ve orada ters oturup başlayacaksın çalmaya. Tuttum sözünü Aliş'in. Zaten yakındı Kadir gecesi. Helaya girdim, ters oturdum, dokundum tellere. Teller ses vermiyor. Büktüm mandalları, nafile. Ama nasıl çıkmıyor ses? Ses denen şey yeryüzünden yok olmuş gibi. Attım kiraz kabuğundan tezaneyi, parmaklarımla asıldım tellere. Teller ne kopar, ne ses verir. Lastik gibi uzayıp kısalır sade. Yetiş be Aliş, bu ne iş? Deli olacağım. Derken göründüler. Kimi mercimek tanesinden küçük, kimi minare boyunda. Elbiseleri bizim elbiselere benzer. Ama külahları var. Al yeşil, uzun, sivri. Hepsi süvari. Çekmişler kılıçları üstüme saldırıyorlar. Dışarı fırlamışım. 6 hafta gece gündüz gitmediler. Dedem parçalayıp yakmış curamı. Evin alt gözünde beni vurmuş zincire. Hocalara okundum, faydasız. Çağırmışlar Aliş Usta'yı sonunda. Çingen Aliş vermiş elime kendi cürasını. Ben başlamışım çalmaya. Çaldıkça açılmışım, çaldıkça açılmışım. Derken düşüp bayılmışım. Bir de kendime geldim ki ne süvari ne kılıç gitmişler. Velakin o gün bugündür benden usta curacı yoktur. Tekmil Bursa vilayetinde. Sustu. Arabacı Selim ters ters bakıyor ona. Ve halı heybenin sahibi iki beyaz kuzuyu okşar gibi okşuyor yün çoraplarını. İnce bir ses geldi karşıdan. Dayak yemiş, küçük bir hayvan sesi gibi bir şey. Benim de karnımdaki su herhal onların işi. Konuşan ufacık bir adamdı. Yahut da böyle ufacık olmuş. Yüzünün derisi yapışık şakaklarına, ince, sarı bir deri. Ve bu kemikleri fırlamış insan yüzünün pırıl pırıldı gözleri. Çok kere ölüm insan yüzünde şakakların fırlamasıyla başlar. Ve ölüm Sakarya köylüklerinden Şakir'in yüzünde başlamıştı. Benim de karnımdaki su herhal onların işi. Sirozu vardı Şakir'in. Ben yine bildiğimi derim. Doktor bey 10 kova su çıkardı karnımdan. 3 günde şişi verdi yine. İflah bulmam mümkünü yok. Periler girmiş karnımın içerisine. Bilirim, öleceğiz. Beni taburcu etme doktor bey dedim. Kaç cephede devlet için yara aldık. Yaylı karyolada ölsek ne olur ki? Dinlemedi doktor. Herhal yaylı karyolaya başkasını yatıracaklar. Umut kesmediklerini. Bende alınmış yara var, dert var ve lakin benden umut yok. Belediye verdi tren parasını. Dönüyoruz gerisin geri. Ne kötü kaderimiz varmış. Bütün insanların içinde bizi bulmuş muna koyduğumun kaderi.
Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaralarını dinlediniz. Bu programı Bülent Akkurt hazırladı ve seslendirdi, Ender Uslu yönetti. Teknik yapımı Hakan Gündüz ve program yapımcılığını Giray Güngör üstlendiler. Katkılarından dolayı Adam Yayıncılığa teşekkür ederiz. Gelecek pazar yine aynı saatte diğer bölümlerde buluşmak dileğiyle. Radyonuz açık olsun.